Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 42. ayrım. Sayfa 546. Doğal olarak gerginleşti fakat aklından geçenleri adama belli etmemeye gayret etti. Her neyse diye devam etti efendi. Şimdi sana sorumluluk ve ciddi çalışma gerektiren bir görev vereceğiz. Çoğu zaman sekreter İngiliz'de çalışacaksın. Bu bir haftalık sürede seni deneyeceğiz. Başarılı görürsek için kesindir. Teşekkür ederim efendim. Sizi mahcup etmeyeceğime emin olabilirsiniz. Artık çıkabilirsin evladım. Kenan başıyla eğilerek selam verdi. Bir iki adım geri geri yürüdü. Sonra dönerek kapıya yöneldi. Daha geniş salondan çıkmadan nereden geldiğini kestiremediği bir müzik yayını başlamıştı. Bach'ın sonatlarından biri yankılanıyordu odada. Kapı kapanırken Kenan'ı arkasından inceleyen maskeli adam muzaffer ve kendinden emin olarak sırıtıyordu. DTMT'nin ajanında ilk yarattığı izlenim tam istediği gibi olmuştu. Azıcık kuşku ve kararsızlığa düşmesi şimdilik yeterliydi. Masanın çekmecesini çekip bir ayna çıkardı, sonra usulca yüzündeki maskeyi çekti, aynaya vuran çirkin ve yanık suratını inceledi. Görüntü korkunçtu ama kim bilir diye düşündü. Hayatını yönlendiren olaylar böyle gelişmese belki ünlü bir Shakespeare oyuncusu olabilirdi gerçekten. Merkez binanın dış kapısı önünde Kenan'ı bekleyen Ingrid onun geldiğini görünce beni takip et diye homurdandı. Kadının suratı yine asıktı. Genç adam henüz anlamadığı bir nedenle güzel kadının kendisinden hiç mi hiç hoşlanmadığını görüyordu. Yakında anlarım herhalde diye düşündü ve İngiliz'in peşine takılarak merkez binanın arkasındaki küçük bir barakaya doğru yürüdüler. Barakanın üzerinde idare binası diye bir levha asılıydı. Barakanın içi tahmininden daha iyi döşenmişti. İçeride biri büyük, diğerleri küçük üç bölme vardı. İngiliz girince kısa boylu, gözlerinin feri kaçmış yaşlı bir zenci saygıyla ayağa kalktı. Adam küçük bölmelerin birinde oturuyordu. Sarışın kadın sert ve huysuz bir şekilde homurdandı. ''Yine dalga mı geçiyorsun, Ojer? Sana verdiğim işleri hala tamamlamadın mı?'' Yaşlı adam ezilip büzülerek ''Hepsi hazır efendim'' diye mırıldandı, titrek, ince sesiyle. İngiliz adamın suratına bile bakmayarak barakanın geniş bölümüne geçti. Kenan bir an nerede duracağını kestiremeyerek öylece durdu. Kenan'ın peşinde olmadığını gören kadın ''Buraya gel'' diye seslendi kaba ve emredici bir ses tonuyla. Kadının adap ve görgü konusunda çizmeye açtığını görüyordu Kenan ama kendisini sıkıp boş ver ve biraz daha tahammül et diye söylendi içinden. Henüz bir maraza çıkmasını istemiyordu. İçerideki ihtiyar yerli çok tecrübelidir. Senelerdir burada katiplik yapıyormuş. O sana yapacağın işleri gösterecek. Gözünü dört aç ve hemen görevini kavramaya çalış. Bugün kayıtlar, giriş çıkışlar ve ceza puanları ile ilgileneceksin. Yarın da seni muhasebe bölümüne götüreceğim. Fakat ben muhasebeden anlamam. Anlaman da şart değil. Nasıl olsa güvendiğimiz bir muhasebecimiz vardır. Sen sadece sekreter yardımcısı olarak boy göstereceksin. Ama bu durumda pek yardımcı olabileceğimi sanmıyorum. İngiliz dik dik genç adama baktı. Ukalalık etme. Sana ne emrediyorsam onu yapacaksın. Fakat ben efendimize gerçekten yardımcı olmayı istiyorum. İngiliz hasır koltuklarından birine oturdu. Alaycı bir ifadeyle Kenan'ı süzdü. Demek efendiye hizmette bu kadar isteklisin. Görevimin amacı bu değil mi? İngiliz otur diye karşısındaki boş koltuğu gösterdi Kenan'a. Gözlerinde karşısındakini küçük gören, hafife alan parıltılar seziliyordu. Biliyor musun senden hoşlanmıyorum. Yağcı, riyakar bir tipim var. Kenan aralarında bir çatışma olacağını anlamıştı. Güzel sarışın maraza çıkarmak için adeta bahane arıyordu. Yoksa bu da bir tür test mi diye düşündü. Ne ölçüde asi, kavga çıkarmak için bahaneler arayan, serseri bir kimliği olduğunu mu kontrol ediyordu acaba? Kadın düpedüz kendisini aşağılıyordu. Nasıl davranacağını bir an kestiremedi. Tipimi beğenmediyseniz üzgünüm. Elimden bir şey gelmez ama. Ama ne? Yakın bir gelecekte yanıldığınızı anlayacaksınız. İngiliz bacak bacak üstüne attı. Üst bacağını sinirli sinirli sallamaya başladı. Kenan'a tiksinir gibi bakmaya devam etti. Kaç yaşındasın sen? 32. Efendiyle ne konuştunuz? Evet, galiba sorun buydu. Sarışın kadın, Capshaw'un kendisiyle yaptığı konuşma sırasında onu dışarı çıkarmasını hazmedememişti. Havadan sudan şeyler diye mırıldandı. Beni biraz tanımak istedi. Hepsi o kadar mı? Daha başka ne olabilir ki? Bu bir tanışma görüşmesiydi. Konuştuğunuz her şeyi bana anlatacaksın. Kenan kadının durgun deniz kadar koyu mavi gözlerine baktı. Bağışlayın efendim. Bunu asla düşünmedim. Fakat Bay Capshaw'un emirlerine de karşı gelemem. Ingrid burnundan soruldu fakat ısrar etmedi. Yani efendi aranızdaki konuşmayı herkesten gizlemeniz mi söyledi? Onun gibi bir şey efendim. Ingrid bir kere daha dikkatle Kenan'ı inceledi. Bu yabancı ihtiyatlı olmayı gerektiren biri gibi görünüyordu. Ama sadece DTMT'nin adamı olduğu için değildi. Adam sessizdi ve bu sessizlikte konuşmamak ya da dalgın olmak gibi nitelikler gizli değildi. Hatta tam tersine Kenan Işık'ın sessizliği başkalarının konuşmalarından daha çok şey ifade ediyordu. Az hareket ediyor, tedirginlik kıpırtılarına yönelmiyordu. Hareketsizliği donuk değil, rahattı. Zayıf değil, güçlüydü. Onu karşısındaki birinin ondaki zekayı hissetmemesine imkan yoktu. İçinden taşıyordu sanki zekası. Kurt gibi cevaplar veriyordu. İngiliz ona çok dikkat etmesi gerektiğini şimdi daha iyi hissediyordu. Odadaki sessiz bekleyiş devam ederken İngiliz yavaş yavaş Kenan ışığın güçlü bir biçimde kendisini etkilediğini anladı. Yabancı pek yakışıklı bir adam değildi. Fiziksel görünümünün hiçbir yanı tam kusursuzluk tanımına uymuyordu. Ama yine de bir şekilde kusursuz ve garip bir çekiciliği vardı. İngiliz seziyordu bunu. Bir yayılım geliyordu adamdan. Belirsiz bir uyum, yatıştırıcı titreşimler. İngiliz bunu yeni keşfetmişti. Yüzünde odaklanan gözlerini üzerinden alamıyordu. Adamın hafifçe sırıttığını gördü. Galiba belli belirsiz çıplak bacaklarına bakıyordu. Şu sıralar yaşamında Mokeena olmasa onu yatağına atar ve iflahını kesinceye kadar sömürürdü. Ne var ki bedeninin doyumsuz açlığını pis zenci iliklerine kadar doldurup gideriyordu. Bu korkunç ve inanılmaz tatmini doya doya yaşadığı için yeni bir erkeğe şimdilik ihtiyaç duymuyordu. Ama Mokeena'dan da bıkabilirdi. Zira vahşi ve hoyrat zenci aslında ilişkiye girmemesi gereken biriydi. Her gece koyunu aldığı bir adama ileride emir vermek güçleşecekti. İçindeki değişiklik arzusunun depreştiğini duyumsadı. Karşısındaki pısırık görünümlü kişiliğin altında her an patlamaya hazır bir volkanın titreşimden hissediyordu. Onu yedeğe almalıydı. Arada sırada değişikliğin zararı olmazdı. Mokeena'yı yine demirbaş yapar, bununla da hayatına çeşitlik katardı. Fakat önce onun ukala davranışlarını ve kibirli havasını balon gibi söndürmek ve gereken dersi vermek istiyordu. Bunu rahatlıkla yapabilirdi, hem de zevkle. Birden "Küstah!" diye bağırdı. Kenan irkildi, bu defa sarışın kadının niye hiddetlendiğini anlayamamıştı. "Bacaklarıma mı bakıyorsun?" Genç adam kızararak "Hayır efendim!" diye kekeledi. "Yalan söyleme, bacaklarıma baktığını gördüm. Bir de utanmadan inkara kalkışıyorsun. Fakat ben..." "Uzatma, senin gibileri iyi tanırım. Daha ilk gördüğümde gözlerindeki o çapkın ifadeden anladım. Acaba şu kadını nasıl tavlayıp da yatağa atarım diye düşünüyordun." "Yanılıyorsunuz efendim, ben asla..." "Kes sesini, tek kelime daha söylersen sana feci bir ders veririm." Kenan'ın kafası atmıştı. Bu kadarı fazlaydı artık. Bu gösteriş budalası kadının karşısında ezilmeyi kendisine yediremiyordu. "Bacaklarınıza bakmadım ama itiraf edeyim ki gerçekten hoş bacaklar onlar. Diyebilirim ki şimdiye kadar gördüklerimin en güzeli." Kadının ne yapacağı umurunda değildi. Belindeki tabancayı çekip vuracak değildi ya. İngiliz'in göstereceği reaksiyonu merak ediyordu doğrusu. Sarışın Afet önce güldü. "Demek beğendin," diye mırıldandı. "Ama bu yaptığının patronuna bir saygısızlık olduğunu ve asla cezasız kalmayacağını biliyor musun?" diye sordu. "Ben sadece düşündüklerimi söyledim. Bu seni cezadan kurtarmaz." İngiliz ağır ağır yerinden kalktı ve arkasındaki duvara doğru yürüdü. Kenan ne yapmaya kalkışacağını merak ediyordu. Kadın elini duvara uzatınca o zamana kadar dikkat edip fark etmediği kamçıyı gördü. Duvarda çiviye asılı uzun bir meşin kırbaç duruyordu. Kenan irkilerek şehirdeki Ayyaş Baruva'yı anımsadı. O da bu çiftlikte ölesiye kırbaçlanmıştı. İliklerine kadar titredi. Yoksa sekreter vekili aynı cezayı kendisine de uygulamaya kalkışacak mıydı? Yapmaması için hiçbir sebep yoktu. Zira nedense kadın kendisinden hiç hoşlanmıyordu. İngiliz duvardan kamçıyı alıp açtı, boşlukta vızıldayarak şaklayacak şekilde salladı. Havayı döven kırbaç sesi odada yankılandı. Kadının gözlerinde ihtirasla karışık, şehvani pırıltılar yanıp sönmeye başlamıştı. Yapacağı işten büyük keyif alacağı açıkça yüzünden okunuyordu. "Hadi durma, gömleğini çıkar!" diye bağırdı. Kenan kımıldamadı. Hiçbir kadın kendisine iltifat edildi diye beğenisini ifade eden erkeği kırbaçlamaz. Şayet böyle bir şeye kalkışıyorsa mutlaka o kadında sadist duygular veya cinsel heyecanlarını kontrol edemeyen hasta bir yan vardır. Her yanıyla çok güzel, hatta nefes kesici bir kadın olduğunuzu itiraf ederim ama bu beni kırbaçlamanızı gerektirmez. Şayet bu kararınızda ısrar edecek olursanız kırbacı elinizden almak ve sizi efendiye şikayet etmek zorunda kalacağımı bildirmek isterim efendim. İngiliz bir an duraladı. "Vay vay vay! Senin dilin ne kadar uzunmuş. Şimdi de beni tehdit mi ediyorsun?" Sarışın kadın hiddetten köpürmüştü. Bir adım da karşısına dikildi. "Çıkar gömleğini." "Hayır efendim." İki kararlı göz çakıştı. İngiliz Kenan'ın gömleğine yakasından asıldı ve çekti. Fakat kumaş yırtılmadı. Yalnızca üstten bir iki düğme kopup yerinden fırladı. Kenan'ın geniş kıllı göğsü göründü. İngiliz genç adamın kendisini heyecanlandıran adaleli yapılı ve kıllı göğsüne baktı. Elinde olmadan heyecanlanmıştı. Kenan Işık asla Mokeena gibi dev yapılı, aşırı iri bir erkek değildi ama yabana atılmayacak kadar da gelişmiş bir vücudu vardı. Küstahlığı ve direnmesi İngiliz'i çileden çıkarıyordu. Ayrıca karşısında yılmadan ve korktuğunu göstermeden bir heykel kadar hareketsiz duruyordu. Parmaklarıyla kavradığı kumaş parçasını yırtmak için bir daha asıldı, denedi ama kumaş yırtılmamakta direndi. İngrid tek eliyle keten kumaşı yırtamayacağını anlayınca geri kalan kopmayan düğmeleri birer birer açmaya başladı. Gömleğin önü beline kadar açılmıştı Kenan'ın. Genç adam hala hareketsizdi. Gözleri hırs, şiddet ve şehvetten parıldayan İngrid, kumaşı erkeğin omuzlarından aşağıya çekti. Bedeninin üstü şimdi açıkta kalmıştı Kenan'ın. İngrid sırıttı. ''Bana yardımcı olmadığın ve emirlerime karşı geldiğin için 5 kırbaç fazla yiyeceksin.'' diye hırladı. ''Hala buna hakkınız olmadığını düşünüyorum efendim.'' İngrid bir adım geri çekildi, sağ elinde tuttuğu kırbacı salladı. Bu anın keyfini doya doya çıkarmak istiyordu. İlk darbeden sonra karşısındaki erkek acıdan inleyecek, kaçacak delik arayacaktı. Yine de onun fazla canını yakmak amacında değildi. Sadece haddini bildirecek, emirlerinden dışarı çıkılamayacağını anlatacak kadar dövecekti onu. Gülerek homurdandı. ''Tenin hiç güneş görmemiş, bembeyazsın. Yumuşak bir cildin olduğuna bahse girerim. Kırbaç izleri göğsünde ve sırtında derin yaralar açacak. Bunun ne kadar acı verdiğini bilir misin?'' Kenan hiç sesini çıkarmadı. Dikkatle kadını kolluyordu. ''Hayatında hiç kırbaçlanmadın değil mi?'' Kenan'dan yine ses çıkmamıştı. ''Sana soruyorum, cevap ver.'' ''Hayır efendim.'' ''Çok canın yanacak ve kırbaç izlerini hayatın boyunca taşıyacaksın. 2 tane de şu kıllı göğsüne vuracağım. Orada kanlı bir şerit oluşacak. Kılların kaybolacak ve izlerin oluştuğu yerde bir daha kıl çıkmayacak.'' Kenan soğukkanlılıkla sırıttı. ''Görünümün çirkinleşecek. Kadınların yanında soyunmaya utanacaksın. Hadi sana son bir şans tanıyorum. Ayaklarıma kapan ve itaatsizliğin için benden af dile. Belki seni bağışlayabilirim.'' ''Gerçekten mi?'' ''Neden olmasın? Ben merhametliyimdir. Hem bayağı güzel bir vücudum varmış. Çıplakken umduğumdan da yapılıymışsın.'' İngilip yaklaşıp uzun parmaklarını Kenan'ın göğsünü kıllar arasına soktu. Önce elini göğsünü kıllar arasına dolaştırarak okşadı. Mavi gözleri şehvetten tutuşmuş gibiydi. Genç adam, ''Sizi tahrik mi ettim?'' diye sordu. İngilip sorularını geç anlamış gibi birden okşadığı kılları avuçlayarak çekti. Kenan'ın canı yanmıştı. Yüzünün hatları kasıldı. ''Pis serseri, benimle alay ediyorsun değil mi? Bunu sana fena ödeteceğim. Çok pişman olacaksın. Buradan bir kadavra gibi çıkacağını bil.'' Sarışın kadın kırbaçlı kolunu geri attı ve Kenan'a indirmek için havaya kaldırdı. O ana kadar hareketsiz duran adam, seri bir hareketle İngrid'in kolunu havada yakaladı. Parmakları kadının bileğini mengene gibi sıkmaya başlamıştı. Fakat bütün dişiliği ve çekici kadınlığına rağmen İngrid usta bir dövüşçüydü. Karşısındaki erkeğin bileğini kavramasıyla asla pes etmezdi. Hemen dizini büküp Kenan'ın hassas organlarına doğru vuruşa hazırlandı. Genç adam ise bunu anlamış ve hızla kadının arkasına dolanarak kollarını kadının koltuk altlarından geçirerek onu hareketsiz kılmıştı. İngrid çırpınmaya başladı. Kenan soluk soluğa kadının boynuna uzandı. Sıcak nefesi kadının uzun boynunu yalıyordu. Çırpınmaya devam etti İngrid ama kollarını bir türlü kurtaramıyordu. Tazik altındaki bileği gevşedi ve kırbaç elinden düştü. ''Seni öldüreceğim!'' diye inledi. ''Üstün olan bir görevliye karşı geldin ve fiili tecavüzde bulundun.'' Kenan hala kadını bırakmamıştı. ''Hayır efendim, ben sadece kendimi korudum. Hiddetiniz geçtiği anda da sizi serbest bırakacağım. Anlayışlı davranır bu olayı unutursanız size efendiye şikayetlerinde vazgeçebilirim.'' ''Adi köpek!'' diye homurdandı İngrid. ''Sen kendini ne sanıyorsun?'' İkisi de nefes nefeseydiler. Tam o sırada katip Oyjer elinde bazı evraklarla kapıda göründü. Gözleri şaşkınlıkla irileşmişti. Ne diyeceğini bilemeden öylece kala kaldı. Sonra yumuşak bir sesle ''Nöbetçileri çağırayım mı efendim?'' diye sordu. Kenan aynı vaziyette kolları arasında arkadan sıkı sıkıya kavradığı kadının kulağına fısıldayarak ''Hadi şimdi bir karar ver.'' dedi. ''İstersen nöbetçileri çağırmasını söyle. Gelip seni kurtarırlar. Ama bunun hesabını Sayın Kepşoba nasıl vereceğini bir düşün. Bu yaptığına düpedüz cinsel taciz derler. Efendinin bunu anlayışla karşılayacağını hiç sanmıyorum.'' İngrid çırpınmasını kesti. Basit bir mantık yürüttü. Cinsel rahatlaması için efendiden kapalı olarak izin almıştı. Ama Kenan Işık özel biriydi ve Kepşov ona farklı bir ilgi gösteriyordu. Şayet konuşursa patronun gözünde puan kaybedebilirdi. Hısından dudaklarını kemirdi. ''Yok bir şey Oyjer, çekil buradan!'' diye bağırdı. Bu olayın derhal çiftlikteki işçilere yayılacağını ve itibarının zedeleneceğini biliyordu. Kenan kollarını gevşetmişti. Kendini toparlayan İngrid, hışımla genç adama döndü. ''Bu raundu sen kazandın yabancı. Ama bundan sonra gözüm hep üstünde olacak ve ilk fırsatını bulduğumda seni delik deşik edeceğim.'' Kenan sırıtarak, ''Size son bir şey söylememe izin verin efendim. Hizmetkarınız her zaman emirlerinize hazır olacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Fakat...'' İngrid itişip kakışma sırasında dışarıya fırlayan tişörtünü blücün şortuna sıkıştırırken gözlerini dikip genç adamın cümlesini bitirmesini bekledi. Kenan duralamış, bir türlü cümlenin sonunu getirmiyordu. ''Evet fakat ne?'' diye sordu hırlar gibi. ''Kızgınlık çok az kadına yakışır. Hele kedi gibi vahşilik. Ve siz bu bulunmaz kadınlardan birisiniz. Bu bir iltifat. Umarım yeniden sinirlenmezsiniz.'' İngilit genç adama yiyecek gibi baktı. Sonra derin mavi gözlerinde çakan şimşeklerle arkasını dönüp barakadan hızlı adımlarla çıktı. Kenan derin bir soluk aldı. Zor anlar yaşamıştı. Bir süre kendini toparlamaya çalıştı. İngilit'in gittiğini gören yerli Oyjer kapının eşiğinde belirmiş, saklamadığı kıs kıs gülüşüyle sessizce Kenan'ı kutluyordu. Sesini çıkarmamıştı ama Kenan o an yerlilerden bir dost kazandığını hemen anlayıverdi. Bu haber çiftlikte hemen dal budak salacak ve genç adamın yeni yerli dostlar kazanmasını sağlayacaktı. Kenan bitişik odaya geçti. "Hadi Oyjer, çalışmaya başlayalım," dedi. Gülümseyen yerli masanın üzerine bir yığın dosyaya yığmıştı. Anlaşılması zor İngilizcesiyle anlatmaya başladı. Fakat Kenan o anda kendini işine verip yerliyi dinleyemiyordu. Beyninde olanları tahlille çalıştı. Onu asıl şaşırtan bu sabah efendiyle yaptığı özel görüşmeydi. Harry Capshaw hiç de umduğu gibi biri çıkmamıştı. Vücudundaki yanıklar dolayısıyla kabuğuna çekilmiş, içine kapanarak hayata küsmüş bir iş adamıydı. Yumuşak ve duyguluydu. Aile bağlarındaki kopukluğu tam bir hassasiyetle dile getirmişti. Ne yazık ki ilk karşılaşmalarında onda asırlı bir katil ve uluslararası bir terör şebekesinin elebaşısı olduğunu gösterecek bulgulara rastlayamamıştı. Tabii açıklayamadığı bir yığın sorun vardı beyninde. Çiftlikteki gereğinden fazla silahlı adam, henüz göremediği paralı askerler filan gibi. Belki bu zengin şeker kamışı üreticisinde yaşamındaki esrarengizlik yüzünden hep yerliler tarafından öldürülmek korkusu vardı. Ayrıca gördüğü kadarıyla beyaz olan yardımcıları çok acımasızdı. Acaba Capshaw hakkında yanıldım mı diye düşündü. Avrupa'da ele geçen deliller düğümün hep onda toplandığını gösteriyordu ama yanılmışsa tam bir fiyaskoya uğradığının resmiydi. Aklı karışık, dosyalara eğildi. 7. Londra. Gecenin karanlığı yavaş yavaş şehrin üzerine inerken Başkan Sebastian Kruger kendisine tahsis edilen lojmanın ışıklarını yakmaya başladı. O da daha şimdiden müfettiş Makri'nin pipo dumanıyla dolmuştu. İngiliz polis piposunu devamlı dolduruyordu. Suratı asık, kaşları çatıktı. Başkan Kruger iki elini yana açarak "Korkarım siz haklısınız," diye mırıldandı nihayet. Frankfurt'tan cevap geldi. Tutuklu Werner Schaefer, Amsterdam'da vurulan katillerin kesinlikle Max ve Ingrid denilen elemanlar olmadığını iddia ediyormuş. Müfettiş dişlerinin arasından mırıldandı. "Peki onları teşhis edebilmiş mi?" "Maalesef hayır. Onları tanımıyormuş. Benim bölgeme gönderilen tim mensupları değil," diyor. "Bunu bekliyordum zaten." Başkan çaresizlik içinde sordu. "Üstlerinden çıkan kimliklere ne diyeceğiz peki?" "Sahte olduklarına bahse girelim. Siz sekreter Brent'le görüştünüz mü?" "Evet. Max ve Ingrid denilen kişileri o çok iyi tanıyor. Kendisini ateş eden adamların arasında o da varmış. Resmi iyice inceledi. Cevabı olumsuz." "Ya hizmetçi Kay Parker?" "Onunla da konuştum. Bugün öğleden sonra çalıştığı Olimpiya Pastanesi'ne gittim. Kız olayın şokundan daha yeni yeni kurtulmaya başlamış. Hayatta kalmasını mucizelere bağlıyor." "Yalan da değil." Resimleri tam bir dikkatle bir ürpererek inceledi. Karnı bir malikanesine gelen uzun boylu, yakışıklı ve saçlarını geriye tarayan bir adamdı, dedi. "Gösterdiğim resimdeki adamla hiç alakası yok," diye ısrar etti. Kadın da çok güzel ve havalı biriymiş. Amsterdam'daki vurulan kadının resmi çok net. Katil kısa boylu, esmer ve çirkin. Resimdeki kişiler olamayacağına yemin etmeye hazır. Başkan acayip bir tikle avurtlarını şişirdi. "Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebiliyorsunuz, değil mi?" "Evet başkanım, Van der Hest bize yalan söylüyor." Kurgur cevap vermeden önce tombul parmaklarını oturduğu koltuğun tahta koltuklarında asabi şekilde trampet çalar gibi vurmaya başladı. "Kesin bir hüküm vermeden önce emin olmalıyız." "Bu çok açık sayın başkan. İşin başından beri Van der Hest bizi yönlendirmeye çalıştı. Kenan Işık'ın Barbados'a gitmesine karşı çıktı. Sonra da örgütün çöktüğüne dair bir hikaye uydurdu. Emin değilim ama Amsterdam'da öldürülen kişiler belki de Sıt örgütünü hayatlarında bile duymamış iki gariban olabilir. Ya da önümüze atılmış bir yem. Sırf bizi şaşırtmak için. Örgüt toparlamak için vakit kazanmaya da çalışıyor olabilir. Londra ve Frankfurt bürolarını ortaya çıkarmakla onlara büyük bir darbe vurduk. Şimdi çok daha ihtiyatlı olmak ve yeniden teşkilatlanmak zorundalar. Ta ki Barbados'taki asıl başı ezinceye kadar işimiz zor." Başkan Kruger yerinden kalktı, asık bir suratla "Bir içki alır mısınız müfettiş?" diye sordu. "Buzsuz bir skoç lütfen," dedi Makri. Kruger viski bardağını uzatırken kısa bir an göz göze geldiler. "Kenan Işık'tan hala bir haber yok değil mi?" "Hayır sayın başkan." "Onu araştırmak için birini göndermeye ne dersiniz?" "Bence oraya bir operasyon düzenlemenin vakti geldi de geçiyor. Siyasi riskten kaçındığınızı seziniyorum ama başka seçeneğimiz kalmadı. Bunu çok daha önce gerçekleştirmeliydik." Kruger viskisinden bir yudum aldı. "Galiba haklısınız," diye mırıldandı. "Başka şansımız kalmadı. Fakat böyle bir operasyon tahminimizden çok daha zor gerçekleşecektir. Ordudan yardım isteyemeyiz. Siyasiler bu yardımı bizden esirgeyeceklerdir. Kendi bünyemiz içerisinde halletmek mecburiyetindeyiz. Bize hava desteği gerekli. Bunu unutun, imkansız. Müfettiş ümitsizce başını salladı. Yine de Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşeceğim. Belki gereken desteği sağlarlar. Yarın sabah baş başa esaslı bir operasyon planı hazırlamalıyız. Bardaktaki viskisini diken müfettiş piposunu yanındaki tabloya boşalttı. Yarın çok uzun bir gün olacaktı. 42. ayrımın sonu. Sayfa 559. Devamı 43. ayrımda.